Dünyayı gerçekte olduğu haliyle görmüyoruz. Zihnimizdeki temsiliyle, zihnimizdeki resmiyle görüyoruz. Ve bazen bu resim, yanılgılarla, hafızanın bizi aldatan oyunları ve hayatı küçülten tuzaklarla dolu. Neler bunlar? Daha akıllı yaşamak ve daha mutlu olmak için gelin keşfedelim. Merhaba, ben Ahenk. Her bölümde psikoloji, edebiyat ve felsefenin rehberliğinde insan olmanın anlamını, hayatın anlamını ve mucizevi beynimizi keşfe çıkacağımız Mutlu Beyin Podcast'ine hoş geldiniz. Tekrar merhaba. İlginç bir psikoloji deneyinden bahsederek başlamak istiyorum bu bölüme. 60'ların sonunda Kaliforniya'da bir ilkokulda yapılmış bir deney bu. Ama göreceksiniz birçoğumuzun hayatında var olan, çoğumuzun bir şekilde tecrübe ettiği bir gerçeği ortaya koyuyor. Kendimize ve başkalarına dair taşıdığımız beklentilerin gerçeği şekillendirme gücünü gösteren bir deney bu. Beklentilerin nasıl hayatın gerçeği haline geldiğini gösteren bir deney. Deneyi yapanlar Robert Rosenthal ve Lenore Jacobson adında iki psikolog. Rosenthal ve Jacobson, okul yılının başlangıcında seçtikleri sınıflardaki öğrencilere bir zeka testi uygularlar. Ardından her sınıfta testte en yüksek puanı alan 10 öğrencinin isimlerini birer liste halinde öğretmenlere verirler. Böylece öğretmenler sınıfın en zeki çocuklarının kimler olduğunu öğrenmiştir. Ya da öğrendiklerini zannederler, çünkü işin aslı başkadır. Öğretmenlere verilen listede IQ testinde en yüksek puanı alan çocukların isimleri yoktur. Her listede rastgele seçilmiş onar çocuğun isimleri vardır. Sene sonunda zeka testi tekrarlanır, çocuklar yeniden teste tabi tutulurlar ve işte bu defa çarpıcı bir sonuç çıkar ortaya. Sene başında uygulanan testte aldığı puanı en çok yükselten, en çok ilerleme kaydeden, bir başka deyişle zekası en çok gelişen çocuklar, öğretmenlere verilen listelerde isimleri olan çocuklardır. Öğretmenler tamamen bir ön yargıyla sınıfın en zekileri olduğuna inandıkları çocuklara diğer öğrencilerden farklı davranmışlardır. Belki daha fazla söz hakkı vererek, daha çok soru sormalarına fırsat tanıyarak, söylediklerini daha dikkatli dinleyerek, daha çok motive ederek. Öğretmenlerin bu çocuklara ilişkin beklentisi, çocukların da bu beklentiyi karşılayacak şekilde davranmasına yol açar. Zeki çocuk muamelesi gören öğrenci, zeki bir çocuk gibi davranır. Öğrenmeye daha istekli olur, daha çok çalışır. Kendini daha çok zorlar ve sonunda daha zeki olup çıkar. Yüksek beklenti, yüksek performans sağlamıştır. Rosenthal ve Jacobson'ın deneyi 50 küsur yıl sonra hala sosyal psikolojide önemli bir yere sahip. Psikolojide beklenti etkisi diye adlandırılan bir olgu var ve bu deney beklenti etkisini açıklamak için kullanılan referanslardan biri. Beklenti etkisini bir başka isimle de biliyoruz. Bazılarınıza tanıdık gelecektir. Kendini gerçekleştiren kehanet. Kehanet Arapça kökenli bir sözcük, görünmeyen alemlerden ve bilinmeyenden haber vermek anlamına geliyor. Önce geleceği, gelecek dediğimiz bu bilinmeyen alemi görebilen bir kahin gibi bir kehanette bulunuyoruz. Kendi hakkımızda, bir başkası hakkında ya da bir durum hakkında. Sonra öngörümüzü haklı çıkaracak şekilde davranıyoruz. İnandığımız şeyi gerçekleştirmeye, ispatlamaya yönelik şekilde hareket ediyoruz. Çünkü biz insanlar bizden bekleneni yapma eğilimindeyiz. İnsan beyninin en şaşırtıcı özelliklerinden biri kendini aldatabilme becerisi. Buna yol açan temel unsur da beklentiler. Beynimiz beklentiler üzerinden çalışmayı seviyor. Hatta yaşadığımız tecrübeleri büyük ölçüde beklentilerimiz şekillendiriyor. Beynin çok sevdiği bir başka şey ise haklı çıkmak. Hayatın gerçekleri beklentilerimizle uyum içinde değilse eğer, düşüncelerimizi ve inançlarımızı değiştirmek yerine kendi zihnimizde gerçeği değiştirmeyi tercih ediyoruz. Gerçeği eğip büktüğümüz, gerçeği zihnimizde yeniden kurguladığımız hikayeler üzerinden yaşıyoruz hayatı. Az önce bahsettiğim ilkokul deneyi, beklenti etkisi denen psikolojik durumun olumlu örneklerinden biri ama çoğu zaman bunun tersi mevcut. Öyle ki birçok duygusal zorluğun kaynağında kendimize anlattığımız yanlış hikayeler bulunuyor. Sakınan göze çöp batar, çok gülen çok ağlar, korktuğum başıma geldi, her şey beni bulur, ben çok şanssızım, talihsizim, ben yalnızlığa mahkumum, hiç mutlu olamayacağım. Dediğim gibi insan beyninin en sevdiği şeylerden biri haklı çıkmak, ispatlamaya çalıştığı haklılığın kendine hiçbir faydası olmasa bile. Endişeye, şikayete, şüpheye, karamsarlığa, pişmanlığa meyilli bir beyinle yaşıyoruz. Beynimizin neden tüm olumsuz duygulara yatkın olduğunu podcast'in ikinci bölümünde ayrıntılı olarak anlatmıştım. Gerçekle örtüşmeyen, gerçeği anlamından saptıran düşünceler ve inançlar farkına varmazsak eğer, bizi duygusal olarak yıpratmakla kalmıyor, kendini gerçekleştiren birer kehanet olup çıkabiliyor. Zihnimiz aldatmacalarla, yalanlarla, kendimize kurduğumuz tuzaklarla dolu. Bu bölümün konusu işte bu tuzaklar. Bilinç sahibi canlılarız. Düşüncelerimizi, duygularımızı, algılarımızı, zihnimizden gelip geçeni fark etme ve dışarıdan izleyebilme becerisine sahibiz. Hiç durmadan çevremizi yorumlamaya ve olan bitene anlam vermeye çalışıyoruz. Karşılaştığımız her durumu ve yaşadığımız her tecrübeyi bilinç sayesinde kişiselleştiriyoruz ve anlamlandırıyoruz. Önce bir olayı, bir durumu, bir uyaranı algılıyoruz ve onunla ilgili bir düşünce geliştiriyoruz. Sonra o düşünceyi daha önce yaşadığımız tecrübelerle, eski düşüncelerimizle karşılaştırıp bir sentez yapıyoruz ve yeni düşünceler üretiyoruz. Çevremizden gelen uyaranlara, yaşadığımız tecrübelere bu sayede anlam yüklemiş oluyoruz. Bu yaptığımız şeye bilişsel faaliyet adı veriliyor. Bilişsel adı üstünde, bilişle, bilmekle ilgili. Bilişsel faaliyet dediğimiz şey zihnimizin kavramak, algılamak, anlamak, hissetmek üzere gerçekleştirdiği tüm eylemleri içeriyor. Ama bilişsel faaliyetler her zaman sağlıklı biçimde işlemiyor. Beynimiz her daim kusursuz bir doğrulukla çalışan bir bilgisayar değil. Zaman içinde bir takım yanlış ve faydasız bağlantılar kurmuş olabiliyoruz. İnsan beyni bir bilgisayar gibi bilgi depolamak üzerine evrimleşmemiş. Bağlantılar kurmak, bağlantılar ve çağrışımlar üzerinden akıl yürütmek üzere evrimleşmiş. Anlam veremediğimiz, objektif olgulara dayanarak içini dolduramadığımız boşlukları akıl yürütmelerle, hikayelerle, hafızanın bize oynadığı oyunlarla doldurmaya çalışıyoruz. Dünyayı gerçekte olduğu haliyle görebilen, rasyonel ve mantıklı canlılar olduğumuzu sanıyoruz ama öyle değiliz. Aksine epey duygusal canlılarız. Hafıza dediğimiz şey bile bir tür duygular deposu. Hatırladığımız her şeyi bir duyguyla saklayıp hatırlıyoruz. Geçmişten, rastlantılardan, bilinmezlerden anlam çıkarabilmek için kendimizi aldatıyoruz. Her şeyin bir anlamı var diyoruz mesela. Hiçbir şey tesadüf değil diyoruz. Kader, kısmet, karma diyoruz. Hayatta kontrol edebildiğimiz çok az şey var ve varoluşumuzun en ıstıraplı gerçeklerinden biri bu. Kendi kendimize yarattığımız hikayeler bize bir şeyleri kontrol edebileceğimiz hayalini sunuyor. Bu hikayelerde teselli buluyoruz. Bazen de kendi kendimize yarattığımız hikayelerle dertlerimizi büyütüyoruz. Hayatın bize rahatsızlık veren, inançlarımıza gölge düşüren ya da yüzleşmekten kaçındığımız bir takım zor gerçekleriyle baş edebilmek için mantık dışı düşüncelere sığınıyoruz. Kısacası beynimiz gerçekle uyumlu olmayan bir takım bağlantılar kuruyor. Ve zaman içinde bu bağlantılar biz farkına bile varmadan güçlenip kemikleşip birer düşünce kalıbına dönüşüyor. Bu aldatıcı düşünce kalıplarının psikolojideki ismi bilişsel çarpıtma. Doğruluğunu ispatlayamayacağımız ama zihnimizin bizi bir şekilde ikna ettiği yalanlar bunlar. Olgulara ve gerçeklere dayanmayan, gerçeği çarpıtan ve çoğu zaman negatif yönde çarpıtan, sinsice zihnimize işleyen ve biz farkına bile varmadan bize söz geçiren düşünceler. Bilişsel çarpıtma denen bu düşünce hataları hepimizde var. Farklı dozlarda tabii ama hepimiz zaman zaman kendi zihnimizde kurduğumuz tuzaklara düşebiliyoruz. Evet, bu bölümün ve bir sonraki bölümün konusu işte bu zihinsel çarpıtmalar olacak. Bilişsel çarpıtmaları tanımak çok önemli çünkü olayların üzerimizdeki etkisini olayların kendisinden çok olayları bizim nasıl yorumladığımız belirliyor. Hayatı gerçeklere dayanmayan, aldatıcı düşüncelerle yorumlamak, numarası yanlış bir gözlükle etrafı görmeye çalışmak gibi. Tökezlemek, hatta sağa sola çarpıp incinmek kaçınılmaz. Çok çeşitli düşünce kalıpları var. Ben bunların arasından en yaygın olarak görülen 10 tanesini seçtim. Bunların ilk 5'ini bu bölümde anlatacağım. Podcast'in bir sonraki bölümünde hem geri kalan 5 bilişsel çarpıtmadan bahsedeceğim, hem de bu faydasız düşünce alışkanlıklarından nasıl kurtulabiliriz, ne yapabiliriz, bu soruların peşine düşeceğim. O zaman başlayalım. Çarpık düşünme alışkanlıklarından ilki, bakış açımızı aşırı uçlara hapseden ya hep ya hiç zihniyeti. Ya hep ya hiç, ortası yok. Yaptığım iş mükemmel olacak, yoksa çöp. Sınavda tam puan alamadım, başarısız oldum. O kurabiyeyi yemeyecektim, bütün diyet boşa gitti. Yaptığım işi beğenmedi, benden nefret ediyor. Her şey tam olmalı. Başarısızlığa tahammülüm yok. En iyisi olmayacaksa hiç olmasın, en iyisini yapamayacaksam hiç başlamayayım. Tanıdık geldi mi bunlar? Bazen nasıl duvarlar örüyoruz kendimize? Kafamızda bir mükemmel hayali kuruyoruz, sonra umutsuz bir çabayla o hayalin içini doldurmaya uğraşıyoruz. Umutsuz bir çaba çünkü mükemmel insan diye bir şey yok. Mükemmel insan olmadığı gibi bunun tersi de yok. Hepimiz ortada bir yerlere denk düşüyoruz. Gece ve gündüz bile bıçakla kesilmiş gibi birbirinden kopuk iki kavram değil. Gündüzün gölgeleri karanlığı var, gecenin ışığı aydınlığı. İşin kötüsü ya hep ya hiç gibi kesin ve mutlakçı bir bakış açısıyla düşünmek, bir şeyleri değiştirme potansiyelini ortadan kaldırıyor. Kendimize manevra alanı bırakmamış oluyoruz. Başka seçenekler, ara çözümler olabileceğini baştan reddetmiş oluyoruz. Kısacası akılsız davranmış oluyoruz. Ya hep ya hiç diye düşünme alışkanlığı, mükemmelliyetçiliğin temel özelliklerinden biri. Mükemmelliyetçiliği bir başka bölümde ayrıntılı olarak ele alacağım. Şunu da söylemem lazım. Hem kendi hayatımda çok zararını gördüğüm bir şey bu. Hem de ilginç bir şekilde hayatımda bana en yakın kadınlarda çok sık gözlemlediğim bir durum. Mükemmelliyetçilik. Bu yüzden çok merak duyduğum, kafa yorduğum bir konu. Şimdilik kısaca şu kadarını söyleyebilirim. Mükemmelliyetçilik bir meziyet kılığına giren, övünülecek iyi bir şeymiş gibi kendini gösteren ama esasında epey kusurlu ve tahripkar bir düşünme alışkanlığı. Başarısızlığa tahammülüm yok, tam olmayacaksa hiç olmasın, en iyisini yapamayacaksam hiç başlamayayım, mükemmel olana kadar hazır değilim. Buna benzer yaklaşımlar insanı ileriye taşımadığı gibi, başarısızlık korkusunu hapseden, elini kolunu bağlayan düşünce kalıpları. Bazen de hiç denememek için kendimize uydurduğumuz bir mazeret. Başarısızlıktan korktuğumuz için, başkaları tarafından eleştirilmekten, yargılanmaktan korktuğumuz için sığındığımız bir mazeret. Bir kere bir şeyi başarmanın ilk koşullarından biri, başarısızlığa tahammül edebilmek. Başarısız olmaya, yanılmaya, hata yapmaya, dolayısıyla denemeye açık olmak. Mükemmelliyetçi bakış açısının beslediği bir başka düşünce kalıbı kişiselleştirme. Zihnin kurduğu bir başka tuzak da bu. Olan biteni haddinden fazla kişisel olarak algılamak. Hatasız, kusursuz olma çabası. Mükemmel olayım ki kimse beni eleştirmesin. Herkes beni beğensin uğraşı. Başkalarından gelen her sözü, her tavrı, her eleştiriyi şahsına yönelik bir saldırı gibi görme tehlikesi barındırıyor bu. Böyle yaşamak, her daim bir saldırı altındaymış gibi yaşamak demek. Çünkü ıssız bir adada bir başına yaşayıp gitmiyorsak eğer, bir şekilde başka insanlarla ilişki içinde olmak zorundayız. Ayrıca şunu da unutmamak lazım, bir olayı ne kadar kişiselleştirirsek, o olaya verdiğimiz duygusal tepki o ölçüde şiddetlenecek. Mesele benim, benim yüzümden oldu, ben varım diye gelmedi. Benim yüzümden mutsuz, bana inat olsun diye. Herkesin gecesini berbat ettim. Çocuğumun dersleri kötü çünkü ben kötü bir anneyim. Her şey beni bulur, niye hep ben? Kişiselleştirmede kontrolümüz altında olmayan bir durumdan tamamen kendimizi sorumlu tutup suçluluk ve utanç duyuyoruz. Bizden bağımsız bir olay gerçekleştiğinde bile olayın sebeplerini kendimize bağlama eğiliminde oluyoruz. Oysa hayat çok karmaşık. Bir durumun ortaya çıkmasına yol açan birçok unsur var ve şu bir gerçek, hiç kimsenin sandığımız kadar umrunda değiliz. Herkes kendi hayatıyla meşgul. Herkes kendi hatalarıyla, kendi kusurlarıyla, kendi duygularıyla meşgul. Sandığımız kadar önemli değiliz ve bu iyi bir şey. Bizi başkalarının her sözüne, her tavrına fazlaca anlam yüklemekten, başkalarına güç ve önem atfetmekten koruyan bir şey. Başkaları demişken gelelim zihnimizin kurduğu üçüncü tuzağa. Zihin okuma. Başkalarının zihnini okuma meselesi. Az önce değinmiştim hayatta kontrol edebildiğimiz çok az şey var diye. İnsan olmanın, bilinç sahibi canlılar olmanın en zor yanlarından biri bu. Hayatın bilinmezliği. Bilinmezlik yalnızca geleceğe ait bir mesele değil. Hayatın her anında, her dakikasında bilmeye ihtiyaç duyuyoruz. Öyle ki bir şeyi kesin olarak bildiğimizi hissettiğimizde, bildiğimize emin olduğumuzda, haklı çıktığımızda, beynin ödül bölgesi aktive oluyormuş. İnsan beyni için bilmek, kazanmak gibi. Bu yüzden hiç durmadan bilinmezliği azaltmaya çalışıyoruz. Ne oluyor, ne olacak, iyi miyim, güvende miyim, nasıl muamele görüyorum, bana nasıl davranılıyor, hakkımda ne düşünüyorlar? Farkında olarak veya olmayarak bu sorularla mücadele ederken yaptığımız şeylerden biri başka insanları okumaya ve anlamaya çalışmak. Başkalarının nasıl davranacağını, ne yapacağını tahmin etmeye, başkalarına ilişkin bilinmezliği azaltmaya çalışmak. Bu bir tür hayatta kalma stratejisi. Başka insanların yaratacağı tehlikeleri, onlardan gelebilecek saldırıları öngörmenin ve kendini güvenceye almanın bir yolu. Aslında zihin okuma dediğimiz şey sosyal bir beceri ve bu hepimizde var. Sosyal ilişkilerde hemen herkesin hiç durmadan yaptığı bir şey bu. Karşımızdaki insanı, jestleri, mimikleri, ses tonu, saliseler içinde belirip kaybolan o istem dışı mikro ifadeleriyle görüp okuma becerimiz var. Sosyal canlılar olarak bize fayda sağlayan bir beceri bu. Karşımızdaki insanın duygu ve düşünceleri hakkında hiç durmadan tahminlerde bulunuyoruz. Belli dozlarda bunu yapmaya ihtiyacımız var ama işin dozu şaştığında kendimize hata payı bırakmadan karşımızdaki kişinin ne düşündüğünü sezdiğimizi, bildiğimizi iddia etmek, bundan emin olmak bizi gerçeği yansıtmayan hikayelere hapsediyor. Ben onun ciğerini bilirim, gözlerinden anladım. Beni sevseydi böyle yapmazdı. Bana değer verseydi doğum günümü unutmazdı. Ne düşündüğünü biliyorum, aklından ne geçtiğini biliyorum. Gerçek şu ki, bir başkasının ne düşündüğünü kesin olarak bilme ihtimalimiz yok. Tahmin yürütebiliriz ama emin olamayız. Hiçbirimiz başı sonu belli birer hikaye değiliz. Kendi zihnimizde olan biteni bütünüyle anlayamıyoruz. Hiç unutmuyorum bir iki sene önce 3-5 kişi bir yerde yemek yiyorduk. Yakın masalardan birinde oturan, tek başına oturan bir kadın vardı. Tek başına yemeğini yiyor. Yanımdakilerden biri kadını işaret ederek şöyle dedi. Böyle bir başına yemek yiyenlere ben çok acırım. Ne yalan söyleyeyim, yabancılaştım. Çünkü ben tek başıma oturup yemek yemeyi çok severim. Tek başıma oturup bir şeyler yemenin benim için ayrı bir zevki var. Tek başıma yapmaktan zevk aldığım o kadar çok şey var ki, bu da onlardan biri. Acırım diyen kişinin tamamen kendinden, kendi tercihlerinden, kendi bildiği hayattan yola çıkarak, hiç tanımadığı bir yabancı hakkında kendince yazdığı hikayeye inanması ve uzaktan o insanı okuduğunu zannetmesi. Onun kafasındaki hikayede bir restoranda yapayalnız olmaya mahkum, acınası bir kadın var. Ne kadar çarpıcı bir hata değil mi? Muhtemelen hepimiz yapıyoruz bunu. Başka insanların tıpatıp bizim gibi olduğuna, dahası bizim gibi olması gerektiğine, bizim gibi düşünmesi, bizim gibi yaşaması gerektiğine inanmak istiyoruz. Herkes bize benzeseydi hayat ne kadar kolay olurdu, her şey ne kadar doğru olurdu. Ama öyle değil, birbirimizden çok farklıyız. Ne kadar farklı olduğumuzu unutup, dünyayı kendi bildiğimizden ibaret sayıp, başkalarının aklından geçenleri okuyabildiğimize inandığımızda, dünyayı kendimiz için küçültüyoruz aslında. Zihin okumak ancak romanlara, filmlere konu olabilecek bir süper güç ve henüz hiç kimse bu güce sahip değil. Bununla birlikte geliyoruz bilişsel çarpıtmaların dördüncüsüne, adalet yanılgısı. Hayatın bir anlamı var mı? Varoluşumuzun sebebi nedir? Neden buradayız? Neden yaşıyoruz? İnsanın anlam arayışı tarih kadar eski. Hayatta bir anlam bulmak, anlam verebilmek istiyoruz. Çünkü anlam verebilmek, bilmek demek. Anlam verebildiğimiz sürece bildiğimizi düşünüyoruz. Anlam veremediğimiz her şey bize yabancı. Bu yüzden anlam verebilmek, bilinmezi bilinir kılma çabası demek. Adalet arayışı da öyle. Adalet arayışı da bir yanıyla anlam arayışı. Bilişsel çarpıtmaların tamamı kendi zihnimizde yaratıp doğruluğuna inandığımız gerçeklerle objektif, olgusal gerçekler arasındaki uyumsuzluktan kaynaklanıyor. Adalet, ahlaki bir kavram olduğu için tanımı da kişiden kişiye değişiyor. Bir duruma, bir olaya bu haksızlık diye tepki verdiğimizde kendi ahlaki değerlerimizden yola çıkarak bir taraf tutuyoruz ve karşı tarafı suçluyoruz. Ama bazen suçladığımız o karşı tarafı tanımlamak bile kolay olmuyor. Zamansız bir ölüm, bir kaza, binlerce insanın hayatını yerle bir eden bir doğal afet, şifasız hastalıklar, iyi insanların başına gelen kötü olaylar. Bunlara anlam verebilmek çok zor. Bu haksızlık dediğimizde, bu haksızlık diye tepki verdiğimizde belki de bir yandan bu anlamsız demiş oluyoruz. Adalet yanılgısı, dünyanın ve yaşamın adil bir düzende olduğu olması gerektiği inancı. Bu yalnızca hayatın büyük olaylarına ilişkin taşıdığımız bir beklenti değil, gündelik sıradan meselelerde bile bir adalet beklentisi taşıyoruz. Doğrusu bu, böyle olmalı, nasıl başka türlü olur diye öfke duyuyoruz, isyan ediyoruz. Ve bence bize zarar veren bir başka şey daha yapmış oluyoruz. Başımıza gelen aksilikleri, terslikleri, adaletsizlik, haksızlık, haksızlığa uğradım diye tanımladığımızda kendimizi de mağdur, kurban diye tanımlamış oluyoruz. Daha önceki bölümlerde uzun uzun söz etmiştim. Bir durumu, bir olayı nasıl yorumlarsak, nasıl düşünmeyi seçersek, o durumu yorumladığımız, düşündüğümüz şekliyle tecrübe ediyoruz. Her tür sorundan, her terslikten haksızlık diye mağduriyet çıkardığımızda bir mağdurun hayatını yaşıyoruz. Adalet arayışı, hak arayışı çok değerli bir şey. Haksızlığa uğradığımızı düşünüyorsak eğer ve bunu düzeltmek için yapabileceklerimiz varsa o ayrı konu. Ama tatile çıktıysak ve gittiğimiz yerde hiç durmadan yağmur yağıyorsa bu haksızlık mı? Bunu haksızlık diye nitelediğimizde hissettiğimiz duygular neler? Bunu haksızlık diye nitelemenin bize ne faydası var? Fazladan duygusal ıstırap dışında yarattığı sonuç ne? İşin ilginç yanı, adalet ve anlam arayışı işler yolunda giderken aklımıza gelen bir şey değil. Bu mutlu olay neden beni buldu, şansım nasıl da yaver gitti, çok anlamsız demiyoruz mesela. Aksine başımıza gelen iyi şeyler, hayatın anlamına duyduğumuz güveni sağlamlaştırıyor. Bir düşünün, sıradan tek bir gün içinde bile tamamen tesadüf eseri ne çok şey olup bitiyor. Çoğunu fark etmiyoruz. Ama bizim için negatif sonuçları olan, bizi bir şekilde olumsuz yönde etkileyen tek bir durumu, olan biten onca şeyden ayrı tutup, bize karşı yapılmış bir haksızlığın, adaletsizliğin ispatı sayabiliyoruz. Ve bunu o kadar çarpık bir bakış açısıyla yapıyoruz ki, tamamen kendi kafamızda yarattığımız bir adalet yargısıyla ölçüp biçtiğimizin farkına bile varmadan. Adalet yanılgısında neyin adil neyin haksızlık olduğuna kendi kafamızda karar verip, hayatın kendi tanımladığımız ölçülere uygun şekilde akıp gitmesini bekliyoruz. Birçok insanı etkileyen genel bir aksiliği mesela, sanki yalnızca bizi hedef alan, bizi etkileyen bir durummuş gibi yorumluyoruz. Adalet yanılgısı ilişkilerimizde de sıkça içine düştüğümüz bir tuzak. Sosyal hayatta başkalarından gelebilecek sömürüye ve tehlikeye karşı kendimizi korumak istiyoruz. Bunu yaparken kafamızda bir adalet ve doğruluk reçetesi belirliyoruz ve karşımızdaki kişinin o reçeteye uygun şekilde davranmasını bekliyoruz. Bu beklenti çoğu zaman karşılanmıyor tabii, çünkü herkesin kafasında kendi reçetesi var. Adalet beklentisi üzerine okurken güzel bir alıntıya denk geldim. Dennis Hawley adında bir yazar söylemiş bunu. Diyor ki, "İyi bir insan olduğunuz için dünyanın size adil davranacağını sanmak, vejeteryan olduğunuz için vahşi bir boğanın size asla saldırmayacağını sanmak gibidir." Kendi kafamızda belirlediğimiz kurallar, prensipler, doğrular yalnızca bizi bağlar. Adalet anlayışımız, adalet ahlakımız kendi hayatımızı nasıl yaşayacağımızı belirler. Hayatta nasıl biri olmak istediğimize biz karar veririz. Doğrularımız için mücadele edebiliriz. Ama ne başkalarını kontrol etmeye, ne hayatın akışına müdahale etmeye gücümüz yeter. Kısacası kendimizden, kendi zihnimizden başka kontrol edebileceğimiz çok az şey var. Buna direnmek yalnızca acı veriyor insana. Tüm bunlarla bağlantılı olarak bir başka bilişsel çarpıtmaya geçmek istiyorum. Değiştirebilirim yanılgısı. En basit tanımıyla başkalarını değiştirebileceğimize ilişkin bir yanılgı bu. Yeterince motive edersek, yeterince baskı kurarsak, uğraşıp didinip doğru bir yolunu bulursak, başkalarını değiştirebileceğimizi zannetmek. Psikolog Doğan Cüceloğlu, Türkiye'de psikolojinin önde gelen isimlerinden biriydi. Savaşçı isimli kitabında ilginç bir şey söylüyor. Diyor ki, "Benimle konuşmak isteyen insanların çoğu kendilerini değil bir başkasını nasıl değiştirebileceklerini sorarlar. Başkalarını değiştirmeye çalışmanın nasıl boşuna bir uğraş olduğunu görmek için bence kendimize şunu sormamız yeterli. Bana yapıldığında ne hissediyorum? Biri beni kontrol etmeye, yönetmeye çalıştığında, bunu şefkatle, nezaketle, tatlılıkla yaptığında bile ne hissediyorum? Böyle düşünmemelisin. Böyle hissetmen çok saçma. Gel sen benim dediğimi yap. Senin iyiliğin için söylüyorum." Etkilemeye çalışmaktan manipüle etmeye, hizaya sokmaya uzanan bir yol var. Birisi bizi iyilikle, güzellikle, gizliden gizliye yönetmeye çalıştığında bile fark ediyoruz bunu ve hoşlanmıyoruz. Çünkü herkes kendine ait. Hayatın bilinmezliği nasıl duygusal bir gerilim yaratıyorsa, başkaları tarafından yönetilmek, başkalarının kontrolü altında olmak da benzer bir gerilim yaratıyor. Geçen gün oğluma şunu söyledim. Bu sene liseyi bitirecek, üniversiteye hazırlanıyor. Muhtemelen evden ayrılacak, genç bir yetişkin olarak yavaş yavaş kendi hayatını kuracak. Ona dedim ki, "Tabii seni çok özleyeceğim. Seni daha çok görmek için, hayatının içinde daha fazla olabilmek için seni manipüle etmeye çalışabilirim. Suçluluk duygusuyla beni memnun etmek için kendini hiçbir şey yapmaya zorlama. Hatırım için bir şey yapma. Seni özgür bırakıyorum, bunu bil dedim. Bunu düşünmek beni de özgürleştiriyor. Başkalarını yönetmeye uğraşmaktan vazgeçmek, herkesi olduğu haline bırakmak insana özgürlük ve huzur veren bir şey. Hiç kimse hatırım için bir şey yapmasın diyebilmek. Hiç sevmediğim bir şeydir bu hatır meselesi ama bu başka bir bölümün konusu. Kısacası kendimizden başka hiç kimseyi değiştiremeyiz. İnsanlar ancak kendileri isterse değişirler. Örnek olabiliriz, destek olabiliriz, yapabilirsek ilham verebiliriz. Ama kendisi istemediği sürece kimseyi değiştiremeyiz. Bütün bilişsel çarpıtmaların ortak özelliği bu. Gerçeklerle kavga etmek. Değiştiremeyeceğimiz gerçeklerle kavgaya tutuşmak. İnsan olmanın doğal bir yanı bu aslında. Çünkü ego her daim istikrar ve kontrol peşinde. Yani imkansızın peşinde. Hayatın gerçeği bunun tam tersi çünkü. Ve gerçeklerle kavga etmek her zaman ıstırap yaratıyor. Çünkü kazanma ihtimalimiz yok. Evet, bilişsel çarpıtmaların ilk beşi bunlardı. Ya hep ya hiç zihniyeti, kişiselleştirme, zihin okuma, adalet yanılgısı ve değiştirebilirim yanılgısı. Bir sonraki bölümde bunlara ek olarak 5 düşünce kalıbından daha bahsedeceğim ve sonra bu düşünce tuzaklarına düşmemek için neler yapabiliriz, bu faydasız düşünme alışkanlıklarını ne ölçüde değiştirebiliriz, bu sorulara bulduğum cevapları paylaşacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bölümleri kaçırmamak için Mutlu Beyni takibi alın. Sormak istediğiniz sorular, önermek istediğiniz konular varsa eğer bana yazabilirsiniz. E-mail adresim ahenk@mutlubeyinpodcast.com. Her pazartesi yeni bir bölümde görüşmek üzere.